أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 479. حديث الصدقة تمنع ميتة السوء صدقة İnsanı kötü ölümden korur. İçinde yaşadığımız toplumsal hayatın dışındaki gerçeklerdir sanki. Estağfirullah. Afazan Allah. Yani ne kadar da uzaklaşmışız. Ölüm nedir? İyi ölüm ne demektir? Kötü ölüm ne anlama gelir? Ondan kurtulmamız gerekir mi? Gerekirse ne yapmak gerekir? Bütün bunlar sanki gerilerde kalmış. Önceki insanların, eski satırların ifadeleri gibi geliyor bazen, maalesef. Allah korusun. Oysa, elbette ölümün iyisi de kötüsü de vardır ve Müslüman için çok ciddi bir konudur. Tabii, iyi ölmek zorundadır, iyi ölebilmek zorundadır, bunun için gayret etmek zorundadır. Peki elinde midir? Nerede, nasıl? Ne şekilde öleceği değil, zahiren yani fizik dünya ile materyalist mantıkla söyleyince elbette bu konularda hiç kimsenin hiçbir zaman hiçbir etkinliğe egemenliği yoktur. Ve fakat ölümün Müslümanca düşündüğünce iyi olan ve kötü olan tarafı vardır. En genel anlamıyla kişi ölünce ya cennet bahçelerinden bir bahçeye doğru ya cehennem çukurlarından bir çukura doğru gidiyor. İlk belirlemelerdir sanki bu. Hazreti Osman Efendimiz ısrarla ve yoğun bir biçimde kabir azabından, mezardaki kötü hayattan Allah'a sığınırmış da çevresindekiler merak edip soru vermişler. Ey müminlerin emiri, ısrarla ve yoğun biçimde kabirden, kabir azabından Allah'a sığındığını duyuyoruz. Oysa hani mahşer var, mizan var, hesap kitap var ve daha sonrası cehennem var. En büyük azap olarak biz onları öğrenmiştik ama neden siz kabir üzerinde daha fazla duruyorsunuz deyince o ilk durak orayı güzel aşanlar öbür taraflarda kolaylık görecekler diyordu. Öyleyse iyi ölmek, iyi ölebilmek için uğraşmak işte bunun için bir formül aleyhissalatü vesselam'dan bir proje, bunun için bir reçete, bunun için bir öneri, bunun için bir teklif. Ya da siz şöyle söyleyin, bunun için aleyhissalatü vesselamın bize bir rahmet tecellisi Allah tarafından. Diyor ki, As-sadakatu temna'u mitetessu. Sadaka, insanı kötü ölümden korur. Sadaka, anlayabildiğim kadarıyla, mülkün Allah'a ait olduğu imanına sadıkane bağlılığın ifadesidir. Evet, mülk Allah'ındır. Ve insana imtihan için bir pay ayırmıştır Allah kendi mülkünden. Buna inanca kişinin sadakatle bağlılığını gösterir sadaka. Onun en yüce makamı, yani sadakatle bağlılığın en yüce makamı sıddık makamıdır bilirsiniz. Sadık oluşun, sadıkane bağlılığın en yücesidir o. Bunun için kişi, Allah mülkün sahibidir diyecek. Bunu bana imtihan için vermiştir bilecek. Bu inancını Allah'ın istediği peygamberin örneklediği tarzda ortaya koyacaktır. Yani, ya Rabbi sen nereye, kime, nasıl vermemi istediysen, işte ben de öylece davranıyorum diyecek. Kendine ait mülkün, kendine ait malın, kendinde olan, şu anda kendisine emanet edilen ama mülkiyetine verilen bölümün belli bir bölümünü Allah'ın istediği, peygamberin tarif ettiği biçimde başkalarıyla paylaşacaktır. İşte buna sadaka diyoruz. Bu, imanın eseridir. Böyle olunca kişi, Müslümanlığını yaşamış olur. Hatta, Bakara suresi 271. ayette, Cenab-ı Hak der ki, اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتْ فَنِعِمَّاهِ وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَى فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Eğer siz sadakalarınızı, Allah'ın hayata hakimiyeti, mülke hakimiyeti, malikiyeti konusundaki imanınızın eseri, birilerine vereceğiniz sadakalarınızı açıktan açığa verirseniz, hiç çekinmeden Allah dedi, Allah bana verdi, ben de veriyorum diye verirseniz bu ne kadar güzel sizin için. Ama eğer onları gizlerseniz ve fakirlere öylece verirseniz, bu da elbette sizin için hayırlıdır. Ayrıca verdiğiniz bu sadakalar sizin kötülüklerinizi ortadan kaldırır. Yani neniz vardı toplumsal hayatınızda, ekonomik dünyanızda, siyasal yapı ve yapılanmanızda, hangi kötülükleriniz vardı? Saygısızlık, sevgisizlik mi? İşgüzarlık, ukalalık mı? Ya da kendini bilmezlik, neydiği belirsizlik mi? Aman Allah'ım, akla hayale gelmedik, tarifi imkansız nice kötülükler mi? Olsun, eğer siz onları ortadan kaldırmak, düzeltmek istiyorsanız, sadakalarınızı açıktan açığa verin ama gizliden gizliye de verin. Sanki hep verin dercesine. Zaten aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyorduk. Hani Allah'ın gölgesinden başka gölge olmayan günde, Allah'ın gölgesinde gölgelendireceği insanlardan bir grubu da sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar sadaka verebilen, gizliden gizliye verenler ya da açıktan açığa verse de ne kadar verdiğini, ne zaman verdiğini bilemeyecek kadar çok verenler değil miydi? İşte buna göre bütün kötülüklerin, bütün yanlışların, bütün düzensizliklerin, bütün ilgisizliklerin veya bilgisizliklerin tesirlerini, eserlerini ortadan kaldırmak istiyorsanız, sadaka vermek zorundasınız. Sadakaya sarılmak zorundasınız. Sadakayla birleşmek, bütünleşmek zorundasınız. O zaman ve yukeffiru ankum min seyyiatikum, bütün kötülüklerinize bu yaptığınız, bu verdiğiniz sadakalar kefaret olacaktır. Onları güzelleştirecek. Yıllar yılı her söz söyleme makamında insanlardan duyarsınız. Acaba falan bölümde filan hayatın falan tarafındaki yanlışları düzeltmek için ne yapmak gerekir? Çocuklar, öğrenenler, babalar, öğretenler, iş alanlar, iş verenler, iş sunanlar, para kazananlar, para harcayanlar, duranlar ve yürüyenler, susanlar ve konuşanlar, hep yanlış yapıyorlar, yanlış yapanlar, yapmak isteyenler, yanlışa devam eden veya vazgeçmek isteyenler, acaba ne yapsalar diye herkes herkese sorar. Sonunda sorulmadık bir makam vardır ki buna tek yetkilidir aslında, Allah'a ve Resulüne sorulmaz. Oysa bakın Kur'an-ı Kerim'de işte bu ayet, sadaka verirseniz günahlarınıza kefaret. Öyle değil, kötülüklerinize kefaret, yanlışlarınıza kefarettir diyor. Hatta isterseniz bundan sonrasında Maide suresinin 12. ayetiyle Ali İmran suresinin 195. ayetini okuyun. Hatta az gelir diyorsanız daha genel bir kural olarak Ankebut suresi 7. ayetine bakın. İşte oralardan öğreneceğiniz kadarıyla dünyada güzelliğe, huzur ve sükuna kavuşmak için Allah'ın dediklerini yapınca Allah kötülüklere kefaret eyleyecektir onları ve de yarın ahirette cennet vesilesi olacaktır bu yapılanlar. Sadaka öyle. İnsanı kötü ölümden korur. Hani ölümlerin kötüsü vardı ya, ölürken imanın tehlikede olduğu açığa çıkan ölümler. Ölürken istiğfara imkan vermeyen ölümler. Ölürken geriye vebal bırakan, kötü çığırlar açtıktan sonra başa gelen ölümler. Ölürken salih bir evlat arkada bırakamadan ölenlerin ölümleri. Sadaka-i cariye ile ilgi kurmadan ölenlerin ölümleri. Ya da Allah'ın istediği bir hayatı yaşarken başımıza gelmeyen ölümler, hani ancak Müslüman olarak ölün diyordu ya Cenab-ı Hak, yani siz Müslüman olun, ölüm sizi ne zaman bulursa bulsun, o sizi ilgilendirmez diyordu ya sanki ayetler, işte böyle ölümler, kötü ölümlerdir, istenmeyen ölümlerdir, onları istememek durumundayız ama bunun için sadaka vermemiz gerekiyormuş, hem ki Allah'ın bize verdiğinden rahatlıkla verelim. Hem ne kadar güzel verelim. Allah dedi diye verelim. Canı gönülden verelim. Bütün özümüzle, bütün samimiyetimizle verelim ki Cenab-ı Hak hemen arkadan bize bir daha, bir daha, bir daha versin. Çünkü Sebe suresi 39. ayette Cenab-ı Hak der ki: "Vema enfaktum min şey'in fehuve yuhlifu." Ne zaman ki kime ki, nasıl ki bir hayra harcamanız var, Allah için Allah dedi diye eğer siz paranızı harcarsanız, imkanınızı harcarsanız, varlığınızı harcarsanız, Allah hemen akabinde, hemen arkasından onun yerine bir yenisini mutlaka, bir başkasını mutlaka verecektir. Çünkü o ve huve hayrur razikin, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Başkası yok ki zaten. Çok cömert, alabildiğine cömert, düşünülenin ötesinde cömert bir hoca efendiden söz ettiler. Hatta o anda imkanı yoksa borçlanır yine cömertlik yaparmış dediler. Kimileri konuyu anlamayınca diyorlarmış ki hocam bakın sizin de ihtiyacınız var, borçlanıyorsunuz böyle zamanlarda ama siz bilmiyorsunuz ki bakın Allah ne diyor. Eğer siz harcarsanız, Allah için infak ederseniz, Allah mutlaka akabinde hemen arkasından size vereceğini, halef vereceğini beyan ediyor. Ben buna imanım sebebiyle neden vermeyeyim öylese diyormuş. Evet, sadaka insanı kötü ölümden korur. Öyle isteyenlere duyurulur demekten başka sözü uzatmanın gereği kaldı mı? 480. Es-sadakatu alel karabeti sadakatun vasile. Sadaka vereceksiniz, infak edeceksiniz. Allah adına Allah'ın size verdiğini siz birileriyle paylaşacaksınız. Eğer bu sizin yakınlarınızsa, o zaman hem bu yaptığınız sadaka hem de sıla-i rahmi gerçekleştirecek. Ne kadar güzel. Hem siz bu iki konuyla ilgili başka hadisler duymuştunuz. Ömrün uzaması adına sadaka ömrü uzatır. Sıla-i Rahim de ömrü uzatır. Öyleyse yakın akrabalara yaptınız mı infakınızı, hem siz sadaka vermiş, hem siz Sıla-i Rahim yapmış olursunuz. Allah adına yapacağın yardımı, yani Allah için vereceğin sadakayı yakınlara vermek, hem akrabalık bağını kuvvetlendirir, Sıla-i Rahim'i gerçekleştirir, hem de sadaka yerine geçerek sevap kazandırır. Bir hayat programıdır İslam, doğumdan ölüme. İnsanın aklının başında olduğu her an onun yapacağı her şey için projedir, programdır, yoldur, yol gösteridir. Yani malınız var, mülkünüz var, cebinizde, kasanızda, kesenizde, tezgahınızda veya bir yerlerde size aittir diye kullanım hakkı size ait bildiğiniz mal mülk var, imkanınız var. Bunları birileriyle paylaşmanız gerektiğini İslam size söylüyor önce. Bak ey Allah'ın kulu, o Allah'ındır aslında. Sonunda senden çıkacak, bir vakitler birilerinin de şimdi sana geldi sıra. Hep Allah'ındır bunlar, sana ve sen gibilere emanet verdiğini unutma diyor Allah sanki önce. Bunu kabul etti mi mümin? Hemen sormak zorunda. Peki ya Rabbi ne yapmam gerekiyor diye. Ama eğer isyankarsa, eğer günahkarsa, eğer ukala ise, eğer kendinin zannediyorsa, tarihteki o enteresan örneğiyle Karun gibi, ne bu benim, benden dolayı ben kazandım, ben bilirim, ben buldum, bana birisi vermiş değil, hem bu benim hem bu bana ait diyorsa, o ayrı, o konumuzun dışında. Ama biliyorsa ki Allah verdi ve sonunda Kur'an ile söyleyelim, velillahi mirasus semavati vel ard gerçeğini, eğer insan biliyorsa, yani sonunda her şey Allah'a kalacak yine, zaten onundu. Emanet verdiği varlıklar bir bir bitince, kendisinden başka kimse kalmadığı gün yine onun olduğu apaçık ortaya çıkacak elbette. Mülk onun, her şey onun. Limenil mülkül yevm diye soracak bir başka ayet bize öyle anlatıyordu. Kimin mülk, hani benim diyenler, mülkün ve saltanatın sahibi olduğunu iddia edenler nerede diye soracak Cenab-ı Hak. Kim söyleyecek de kimse kalmadı ki. Hatta hayvanlar ve insanlar değil, cinler ve melekler dahil hepsi ölmüş. Hepsi Allah'tan başka yok olmuş, bitmiş bir durumdayken sorulan bu soruya yine Cenab-ı Hak kendisi cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar diye. Tek olan, bir olan, her şeyi yok etmeye, ortadan kaldırmaya gücü yeten Allah'ındır mülk diyecek. İşte Allah'a ait olduğunu bildiğimiz bu mülkümüzden, Allah'ın istediği yere harcamak zorunda olduğumuza imanımızı, uygulama alanlarından biri de sadakadır. Kişi kendine harcayacaktır. Çoluk çocuğuna harcayacaktır. Yakın akrabasına da verecektir ama uzak akrabaya da, fakat yakın komşusuna, yakın arkadaşlarına ama uzak insanlara da, hatta hayvanlara bile ayıracaktır. İşte bu, o mal üzerinde, o mülk üzerinde Allah'ın hakimiyetinin tecellisidir. Senin ya Rabbi, sana aittir, bana emanet verdin, senin istediğin yere vermek zorundayım demenin yaşanması, demenin uygulamasıdır. Ondan dolayı eğer kişi yakın akrabalarına vermişse sadakasını, infakını, yani Allah'ın verdiği imkanı onlarla paylaşmışsa, bu hem sıla-i rahim anlamına gelecek, akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek için ziyaret etmek, ilgi kurmak demek manasına gelecek, hem de sadaka anlamına gelecektir. Artık iyi düşünelim. Ama ben, akrabalarımdan biri var, beni enayi yerine koyuyor. Ben hep verince o hep alay ediyor, canın isterse demeye çalışıyor ya da burun kıvırıyor ya da isyanda kullanıyor ya da benim hiç harcamadığım biçimde lüks ve israf biçiminde, yani sen sana göre ölçünce bu adamın malı mülkü olmasın, ölsün bitsin gitsin mi demek istedin diyesim geldi neredeyse. Öyle değil değil mi dediğin itirazın ona değil. Yani Allah ona hayat vermişse, onun yaşaması gerekiyorsa, bana da imkan vermiş, mal mülk vermişse ben eğer ihtiyacı varsa onunla paylaşmak zorundayım. Evet, sen ona verdiğin miktar ile bir ay yaşarken o senin ona verdiğin miktar ile bir hafta yaşayamıyorsa, tekrar eski haline gelmişse, senin de ikinci bir meblağ ayırma zamanın gelmemiş ama o üç hafta yine fakr-ı zaruret içinde perişan yaşıyorsa, artık o onun sorunu, senin imkanın yok, anladım. Ama sen vereceksen yine ver, vereceğin de yine ver. Ama hep aynı adama mı? Bir başkasına. Ama ihtiyacı varsa tabii başkasına da ver. Daha olumlu, daha anlamlı durumda olanlara ver. İki tanesi de akrabalık bağı olarak sana en yakınken, biri isyanda kullanacak, biri itaatta kullanacaksa imkanlarını, sen elbette daha iyi olanı seçebilirsin ve fakat, ama diğeri de eğer kafir değilse, yani ancak beceriyorsa, sen de şöyle düşünüver, acaba senin olumlu ve anlamlı hareket etmen imkanını sana bahşeden Allah değil mi? Sen kendin mi bulmuştun? Peki o adam kendisine bahşedilen bu imkanı kullanamamışsa, beceremiyorsa, henüz o konuda eğitilmemişse, yani onu öğrenmiş ama yapamıyor ya da öğrenememiş ama öğrenemiyorsa, sen Allah'ın sana nimetlerinin o bölümünü de hatırlayarak yine de becerebildiğin kadar iyi davranmaya çalış. Çünkü فَاَمَّ السَّائِلْ فَلَا تَنْهَرْ haliyle, ahvaliyle, ağzıyla, diliyle, gözüyle, gönlüyle isteme durumuna düşen, dilenme makamında olan insanlara sakın ha azarlayıcı bir tavır takınmayın. Kovmayın ama en tatlı biçimde reddedin, değilse mümkünse verin, çünkü biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki o isteyen hiç kimseyi geri çevirmemiştir. Tekrar okuyorum. Allah adına yapacağın yardımı, yani sadakayı yakınlara vermek, hem akrabalık bağını kuvvetlendirir hem de sadaka yerine geçerek sevap kazandırır. 481. Es-salatu kurbanu külli takiyyin. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan her müttaki kişi için namaz, Allah'a yakın olma vesilesidir. Bir adam müttaki olmak istiyorsa, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunda olduğunu biliyorsa, bulunduğu her konum ve durumdan cennete gitmesi gerektiğine inanıyor, bunu ancak Allah tarif eder, peygamberine örnek alırsam ben cennete gidebilirim diyebiliyorsa, yani müttaki ise, işte bu tür insanların namazları onları ancak Allah'a yaklaştırır. Onların Allah'a yakın olma vesilesidir namaz. Öyle ya, namaz kılacak kişi daha bir Allah'ın huzurunda olacaktır. Sanki onunla konuşuyor demektir namazda kişi. Allahu Ekber diyecektir Allah'ına. Ya Rabbi sen en büyüksün, başka büyük yok diye başlayacaktır. Sonra, hamd ve tesbih ve sena ile namazına bir giriş yapacak. Mesela, hani siz öyle biliyorsunuz diye mi dedim, ya da benim küçüklükte öğrendiğim odur diye mi önce aklıma geldi bilmem, Sübhaneke okunacaktır. Ama ben Sübhaneke okumuyorum, Aleyhissalatü Vesselam'dan öğrendiğim bir başka dua vardı, giriş duası, ben onu okuyorum diyorsanız, Allahümme ba'id beyne hatayay diye. Olsun, siz de onu okuyun. Ama neden ki? Yeter ki peygamber modeline uygun olsun, değil mi? Kim itiraz eder ki ona? Ama ya Resulallah, neden sadece benim uyguladığım gibi yapmadın? Bak bir de başkalarının uyguladığı gibi yapmışsın, onlara da prim vermişsin demeye kimin yetkisi var sanki? O yaptıktan sonra güzeli odur elbette. Biz onu dinleriz, onu örnek alırız. O zaman kurtuluruz zaten, bunun bilincinde olmak zorundayız. İşte namazda kişi, onun da arkasından Allah'a hamdini gündeme getirecek. Bunu Allah'tan öğrendiği için öylece yapacak. Sahih-i Müslim'den öğrendiğimiz bir hadis ile Cenab-ı Hak, bir kutsi hadis, bize şöyle haber veriyor. Kulumla sanki aramda bölmüşüm Fatiha-yı namazı. O bana der ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben de derim ki kulum bana hamd ediyor. Errahmanirrahim, kulum beni sena ediyor. Maliki Yevmiddin, kulum benim şerefimi gündemde tutuyor. Mecd ediyor, benim mecid olduğumu gündeme getiriyor. İyyâke nâbud ve iyyâke nestaîn, sadece sana kul köle olurum ya Rabbi. Sadece senden yardım beklerim deyince, bu kulumla aramda paylaştığım bir bölümdür. Yarısı benim, yarısı kulumun hakkı. O bana ibadet eder, bu onun görevi, bu onun bölümü. Ben de ona yardım ederim, o da benim bölümüm. Sonra ihtinas sıratal müstakim, sıratal lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin, amin bölümüyle de kuluma istediği verilmiştir, bu da kulumun hakkıdır der. Yani ya Rabbi, kulluk için müstakim sıratından ayırma beni. Öyle ki bu yol kendilerine nimet verdiklerinin yolu, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yolu, salihlerin yolu, beni o yolda daim ve kaim eyle ya Rabbi. Hem ki bu yoldan tarih boyunca insanlar ya insanı madde görerek sapan, sapıtan Yahudiler gibiler ya da insanı ruh zanneden Hristiyanca sapıtanlardır. Beni onlardan eyleme, ne gazaba uğrayanlardan ne sapanlardan kılma ya Rabbi diye dua edince de kuluma istediği verilmiştir diyordu. Söyleyin, bunu bilerek yapan bir Müslüman, bunu bilinçli yapan bir Müslüman, yani Allah'ın huzurunda Allah ile böyle konuşan bir Müslüman, akabinde Allah'tan alacağı bir mesajı gündeme getiren, ya Rabbi sen bana şöyle dedin, bak ben onu gündeme getiriyorum, söz veriyorum diyen bir Müslüman, birkaç ayet okuyup kendini iki büklüm yapıyor, rükûya eğiliyorsa, huzurunda eğiliyorum ya Rabbi, senin karşında, azametinin karşısında ben iki büklüm olmuşum. İşte seni sübhan biliyorum, eksiksiz ve tam ve mükemmel biliyorum ya Rabbi diyorsa, sonra oradaki yaptığı hamdini Allah'ın duyup bildiğini beyan ederek, Allah hamd eden kulunu duymuştur, ona icabet edecektir beyanıyla doğrulur. Sonra Allah'ı en büyük bilerek kendini secdede bulursa, Allah'a en yakın olma makamında bulursa, bu kul namazıyla Allah'a yakın olmaz mı? Elbette en yakın olacaktır. Allah'tan mesaj alacak, tamam ya Rabbi, kabul ya Rabbi, evet ya Rabbi, dediğin gibi ya Rabbi demeyi becerecek. Sonra bunlarla birlik, bu aldığı mesajla birlik bir hayat yaşayacak. Mesela sabahtan öğleye, öğleden ikindiye, ikindiden akşama, akşamdan yatsıya ve yeniden sabaha kadar hep Allah'ın dediği gibi olmaya söz vermişti. Öylece hareket edecek ve her bir birimin, her bir bölümün sonunda yine Allah'ın huzuruna gelip bir önceki hayatıyla ilgili tekmil verecek. Aynen dediğin gibi, benden istediğin gibi yapmaya çalıştım ya Rabbi. Ama namazdan sonra diyecek ki estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Yani ya Rabbi, söz verdiğim gibi yapmaya çalıştım ama eksikliklerim oldu, sen tam kabul eyle. Yanlışlarım oldu, sen yok kabul eyle ya Rabbi. İstiğfar ediyorum, gufranını istiyorum, mağfiretini talep ediyorum ya Rabbi diyecek. İşte bu namaz kişinin Allah'a en yakın olma, Allah'a yakın olma vesilesi olacak. Müttakiler için, her müttaki için, Allah'a karşı kulluk bilincinde olan, kulluğunun sorumluluk bilincinde olan her müttaki kişi için namaz, Allah'a yakın olma vesilesidir. 482. Es-salatu nurul mümin. Namaz, müminin hayatını aydınlatan bir ışık, bir nurdur. Namazı tarif eden pek çok ayet ve hadisten birisi de bu. Namazın nur oluşu. Yani insanların hayatlarını bir çeşit sürdürürken nura ihtiyaçları elbette tartışılmaz bir gerçektir. Hatta gece karanlığında araba kullanma konusunda nurunuzu siz projektör manasına, far manasına gündeme getirince bu işin tartışmasının ne anlamı kalır? Ya da masa başındasınız, bir masa lambanız, ya da salondasınız ama orayı bir çeşit sizin ihtiyacınıza göre aydınlatan bir ışık kaynağınız, bir nurunuz olacaktı elbette. Peki, hayatınız hep madde planında değil bilirsiniz. Yani siz hep gece karanlığında yolun aydınlanması veya bir salonun aydınlanması veya bir masanın üstünün aydınlanması şeklinde aydınlığa ihtiyaç hisseden varlıklar değilsiniz. Ama siz, karınız ya da kocanız karşısında nasıl tavır takınacağınız veya oğlunuz veya kızınızı nasıl eğiteceğiniz, anne veya babanıza nasıl davranacağınız, komşularla nasıl beraber olacağınız veya bütün bunları yaşarken cennet yolunda olmanız gerekirdi onun hangi tarafı tehlikeli, ne taraf yanlış, ne taraf bozuk, bu yolun ne tarafı kişiyi nereye götürür, bu yan yollar insanı ne tarafa doğru saptırır konusunda aydınlığa ihtiyacınız olduğu da bir gerçek elbette. Yani siz hayat yolunda o yolun aydınlanmasına ihtiyaç hissedeceksiniz, o yolun nuruna muhtaçsınız. Öyleyse işte Kur'an-ı Kerim'in nur olması gibi Kur'an merkezli bir ibadet olan namaz da aynı şekilde mümin için bir nurdur. Bilirsiniz, namazda onsuz olmaz hareketler vardır. Yani onlara biz namazın şartları, farzları diyorduk hani. Eskiden içinden ve dışından olanlar şeklinde önce ikiye ayırırdık. Hani hadesten taharet, necasetten taharet, setrul avret, istikbali kıble, vakit ve niyet diye sayılan altı özellik, namaza başlamadan önce yaşanması gereken özelliklerdi. Abdest alacaksınız, bedeniniz, elbiseniz ve namaz kılacağınız yer temiz ama tertemiz olacak. Üzeriniz örtülü olacak ama siz hangi vakitte, ne zaman, neyi kılacağınızı, hangi namazı kılacağınızı bilecektiniz. Kıbleyi, ne tarafa döneceğinizi, namazdaki hareketinizin istikametini şaşırmayacaktınız. Niyet edecektiniz, ne yapacağınızı bilecek ve Allah'ı en büyük bilerek namaza başlayacaktınız. Sonra kıyamda duracaktınız. Kur'an okuyacaktınız, rükû edecektiniz, secde edecektiniz ve sonunda da bir miktar oturmak zorundaydınız. Söyleyin, abdest olmadan namaz olmaz ama imkanınız yoksa teyemmümle, o da olmazsa olduğu gibi olsun. Ama kıbleye dönemezseniz imkanınız kadar, olmazsa olduğu kadar olsun. Ama peki yani ayakta duramıyorsanız ama rükû edemiyorsanız ama secde edemiyorsanız, evet hepsi olduğu kadar olsun. Peki ama Kur'an'dan bir ayet bilmiyorsunuz, Fatiha'yı bilmiyorsunuz, hiç okumuyor, hiç okuyamıyorsunuz dolayısıyla. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz, namazınız, Kur'an olmadan namaz olur mu? Kur'an, namaz için, namaz, Kur'an için birbirinden ayrılmaz iki unsurdur elbette. Müslüman namaz kılmadan hayatını sürdüremeyeceği gibi Müslümanca, Kur'an okumadan namaz kılamayacaktır. Yani Kur'an okumadan Müslüman hayatını yaşayamayacaktır. İşte Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak nur olarak tarif eder. İman nurdur ve bunların bir anlamda karşılığı olarak da namaz nurdur elbette. Namaz, Müslümanın, müminin imana dayalı, İslam'a dayalı hayatının programını insanın önüne seren, ne yapacağını, ne yapmayacağını, nerelerin, hangi şekillerin tehlikeli, nerenin, hangi biçimlerin kişiye kurtuluş vaat ettiğini, hangi yolun cennete, nasıl yaşanırsa cehenneme götüreceğini bize anlatan bir hareket, bir ibadet tarzıdır namaz. Es-salatu nurul mümin. Namaz müminin hayatını aydınlatan bir ışık, bir nurdur. 483. Es-santu hukmun ve galilun fa'iluhu. Dilini tutabilmek bir hikmettir. Ne var ki bunu yapan pek azdır. Konuşmamak değil aslında. Gerektiğinde diline hakim olabilmek, durabildiği yerde, durabileceği yerde durmak, susabileceği makamda susabilmek, bu bir hikmettir elbette ama yapanlar pek az. Öyleyse biz yapmaya çalışanlardan olalım. Susabilmeyi bilmek. Mesela bizim adımıza, bizim anlatacağımız güzellikleri, vahiyi, hakikati anlatan birisi varken, bir dakika beyefendi ben de biliyorum dercesine söze katılmak, aman ne kadar yanlış bir iştir. İşte orada kişi susmak zorundadır. Ya da eğitim gereği, konuşmasına ara vereceği noktayı tespit edebilmek, susabilmek ne kadar hikmetlice bir iştir. Ama bunu yapanlar ne kadar azmış meğer. Ya da kendisinin o konuda hakka ve hakikate isabet edecek bilgisi yoksa, yani cahili olduğu bir konuda kişinin susup bilmiyorum diyebilmesi ne kadar güzel bir şeydir. İşte bunları yapanlar azsa, biz bunları yapanlardan olmak durumundayız. Yani konuşmak elbette güzel. Çünkü aleyhissalatü vesselam, kim ki Allah'ın Rab ve ilah olduğu gerçeğine iman ediyorsa, bu imanının emanında olmak isterse ve böyle bir imanın doğrultusunda yaşayacağını kabul edip bunun hesap konusu olacağına kani ise, yani Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğine dayalı bir hayattan yaşayıp yaşayamadığından yarın ahir günde hesaba çekileceğine inanıyorsa, bu adam evvel emirde felyakul hayran, hayrı söylesin söylemeye, ama evri yasmut değilse sussun. Yani hayır bitmişse, bildiği kadar o kadarsa ya da eğitim gereği, bir hikmet gereği susması durması gerektiği noktaya gelmişse ya da bir başkası söylüyorsa kendisi durması noktasındaysa ya da bir başka hikmet varsa işte o zaman dursun, sussun ama hayrı konuşması hayat boyunca engellensin anlamına gelmeyecektir. Öncelikle hayır konuşulmalıdır ve fakat susmak noktasında bunu bilmek, bu hikmeti yaşamak gerekir. Fakat ne var ki bunu yapanlar pek azdır diyor aleyhissalatü vesselam. Öyleyse biz onlardan olmamız gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.